Ayrım 25. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 392. Modern Haçlıların kültür tahribi. Akşam gazetesi 15 Nisan 2003 tarihli nüshasında şu düşündürücü başlığı atmıştı. Doğu kültürü ateşe verildi. Hürriyet gazetesinin 14 Nisan 2003'te attığı başlık şöyleydi. Modern tarihin en büyük kültür felaketi. Müslüman Doğu kültür ve düşüncesinin tartışmasız bir numaralı beşiği olan Irak'a, Irak operasyonu adıyla gerçekleştirilen Haçlı işgali, İslam dünyasının Moğol istila ve talanından sonra maruz kaldığı en büyük yıkımdır. Bir tür yeni Moğol tufanıdır. Bu istila, Moğol tahribinden sonraki en büyük kültür felaketi olarak tescil edilmelidir. İyi bakılırsa özleri, yöntemleri, yöneldikleri hedefler bakımından iki istila tıpatıp aynıdır. Tek farkları birinin doğulu müşrik barbarlarca, ikisinin ise batılı Haçlı işgalcilerle gerçekleştirilmiş bulunmasıdır. Bağdat'ın işgaliyle sadece bir Müslüman ülkenin kültür mirası tahrip ve talan edilmedi. İnsanlığın binlerce yıllık bilim ve kültür mirasının birikimi tahrip ve talan edildi. Dünyanın beş büyük müzesinden biri ve Mezopotamya kültürü açısından bir numaralı müze olan Bağdat Müzesi yağmalandı. Savaş öncesinde uyarılmış bulunan UNESCO'nun da işi sarsakladığı bilinmektedir. Bu kültür koruma ve geliştirme kurumu, istila tufanının geldiğini bilip görmesine rağmen hiçbir uyarı yapmamış, hiçbir tedbir almamıştır. Müzelerin tahrip ve talanıyla kalınmadı. 500 bin ciltlik basılı eseri ve 5 bin civarındaki eşsiz el yazması koleksiyonu ile milli kütüphane önce yağmalandı, sonra da ateşe verildi. Yerine bir benzerinin konamayacağı Ulusal Arşivler Merkezi'nin de bulunduğu Bilgelik Sarayı da aynı akıbete uğratıldı. 600 bin ciltlik kitaba barınak olan Basra Kütüphanesi de yağmalanıp yakıldı. Basra'daki üniversite de yakıldı. Eski putperest Moğollar kültür eserlerini nehre döküyordu. Modern Haçlı Moğollar ise önce yağmalayıp sonra yaktılar. Bu değerleri yakılıp yıkılan bir halka özgürlük, medeniyet ve refah nasıl getirilebilir diye Hristiyan Batı'nın kurmaylarına sormak gerekir. British Museum Yakın Doğu bölüm sorumlusu Dominic Cullen, Batılıların bu utanç verici tahribini şöyle nitelendiriyor. Mutlak bir felaket yaşandı. Bu yaşananın sancılarını tüm dünya hissedecek ama en çok Irak halkı hissedecek. Irak halkı gözyaşları içinde haykırıyor. Bunu neden yaptınız? Biz sizin bombalarınıza hazırlanmıştık. Kültür yağmanıza değil. Burasının müze olduğunu biliyordunuz. Kapıya iki asker ve bir tank koymuş olsaydınız böyle bir felaket yaşanmazdı. İşgalciler hiç utanmadan şunu söyleyebildiler. Kütüphaneleri halk yağmaladı, çapulcular yağmaladı. Halk neden müzeyi, milli kütüphaneyi yağmalasın? Aç, çıplak o halk, orada kendisine yarar ne bulacak? Dahası o Müslüman halk, milli kütüphanedeki o eşsiz el yazması Kur'anları neden yakıp parçalasın? Bunun akılla izahı mümkün mü? Durum batılı işgalcilerin söylediğinin tam tersidir. Aç ve çıplakların sergilediği göstermelik çapulcu yağmaları, o kültür varlıklarının talan ve imhasına kılıf hazırlayıp bahane yaratmak için planlanıp sahnelenmiştir. Yağmalanan müzelerdeki paha biçilmez eserlerin batılı çapulcular tarafından nasıl kaçırıldığı gazete manşetlerine oturmuştur. Hürriyet gazetesi, batı kaynaklarına dayanarak 7 Amerikalı gazetecinin yağmalanan müzelerden çalınmış nadide eserlerle ülkelerine giriş yaparken yakalandıklarını bildirdi. Yağmacı gazetecilerle çaldıkları eserlerin listesini de verdi. Hürriyet, 25 Nisan 2003. Anlaşılan o ki, hedef sadece Saddam ve Irak değildi. Hedef, aynı zamanda bir imanın, bir medeniyetin yağmalanmasıydı. Daha doğrusu bir değil, birkaç medeniyetin. Mezopotamya beşiğinde oluşup kaynaşan ortak insanlık medeniyetinin. Bu ortak medeniyete yapılan suikast, Başkan Bush'un kültür danışmanını bile istifa ettirmiştir. ABD Başkanı'nın kültür danışmanı Martin Sullivan, Bağdat Arkeoloji Müzesi'nin yağmalanmasını gerekçe göstererek istifa etmek onurunu gösterebilmiştir. Bağdat'ta insanlar çalar saatle uyandığı ve 2000'e aşkın hamamda banyo yaptığı bir zamanda yüzünü yıkamayı bile doğru dürüst bilmeyen, hatta belki de yerden kök söküp yiyen Haçlı bir geçmişin çocukları, Bağdat'ın sembolize ettiği medeniyete çok barbarca davrandılar. İki Moğol tufanında da bir tür intikam alma, düşmanlık duygularını tatmin var. Çünkü Bağdat, İslam bilim ve kültürünün en büyük yaratıcı hamlelerinin kümelendiği sembol bir kenttir. İslam kültür ve düşüncesinin sembolüdür. İslam'dan iki Moğol da nefret ediyor. Putperest Moğollar tevhid dinine duydukları hınçla o kenti ve özellikle kütüphanelerini yağmalamışlardı. Hristiyan Batı sömürgecileri de yine hınç ve öfkeyle yine Bağdat'ı tahrip ve talan ettiler. İşin altı çizilecek bir başka yanı daha var. Bağdat kültür hazinelerinin tahrip ve talanı, Haçlı Batı'nın vefasızlık ve nankörlüğünün nerelere varabileceğini göstermede çarpıcı bir kanıttır. Şundan ki, Bağdat'ın Batı'ya Rönesans ve Reform'un kapılarını açan uygarlık kenti olduğu, Doğu ve Batı otoritelerince ortaklaşa kabul edilen bir gerçektir. Bu eşsiz bilim ve kültür beşiğinin neleri ve kimleri insanlığa armağan ettiğini anlamak için kaleme alınan eserlerden sadece birini 463-1071'de ölen Hatip el-Bağdadi'nin anıt eseri Tarih-u Bağdat'ı okumak yeterlidir. Hatip, 14 ciltlik bu dev eserinde sadece 450-1058 yılından önce yaşamış Bağdatlı ünlülerin faaliyet ve eserlerine yer vermiştir ki bunların sayısı 7800 küsurdur. Tarihin en büyük bibliografya bilgisini sayabileceğimiz İbn-i Nedim, ölüm 385-995'te bir Bağdatlıdır ve ölümsüz eseri El-Fihrist'inde Bağdat'ta hemen her bilim dalında üretilen eserlerin yüzlercesinin adlarını ve içeriklerini tanıtmaktadır. Bilindiği gibi Batı'nın Rönesans ve Reform sürecini tetikleyen gelişmeler eski Yunan metinlerinin tercümesiyle başlamıştır. Eski Yunan metinlerini Batı'ya kazandıran tercüme faaliyetleri ise Süper Haçlıların tahrip ettiği Bağdat'ta Müslüman halifelerin kurdukları Beytül Hikme adlı bilim düşünce tercüme ocağının yarattığı ürünlerle gerçekleşmiştir. Emeviler devrinde başlayıp Abbasiler döneminde hızlanan tercüme faaliyetleri eski insanlık mirasının yaşayan dünyaya kazandırılması faaliyetidir. Batılı işgalcilerin bugün yaptıklarının tam tersini Müslümanlar o günkü Bağdat'ta insanlığın tüm eski mirasını dil, din, ırk, bölge, renk ve desen ayrımı yapmadan yaşayan dünyanın hizmetine sunmanın hummalı gayreti içine girdiler. Eski Yunan metinleri başta olmak üzere Hint, Sasani metinlerinin tümüne yakınını Arapçaya çevirdiler. Helenizm kültürünün büyük merkezlerinden biri olan Cündüşşapur Akademisi'ndeki araştırmacılar grubu, Halife Harun-ül Reşit ölüm 193-809 ve yardımcıları Bermekiler tarafından Bağdat'taki Beytül Hikme'ye kazandırıldı. Bu bilginler, Beytül Hikme'de Müslüman, Hintli, İranlı ve Süryani bilginlerle birlikte çalıştılar. Bir yandan yeni düşünceler üretirken, bir yandan da eski Yunan, Sanskrit, Sasani, Nabati, Süryani ve Latin metinlerini Arapçaya çevirdiler. Harun'dan sonra hilafete gelen Memun, bu faaliyeti doruk noktasına ulaştırdı. Beytül Hikme benzeri bir merkezin de Kayrevan'da kurulduğuna tanık olmaktayız. Tercüme edilecek eserler önce bir seçici heyet tarafından belirleniyor, daha sonra tercüme ediliyor ve nihayet itina ile seçilen cilt ustalarınca nadide ciltlerle süsleniyordu. Ciltlenen bu eserler, muhtevalarını yeni sentezlere dönüştürecek bilim ve düşünce öncüleri tarafından okunuyor ve edebiyattan matematiğe, felsefeden tıbba kadar tüm alanlarda üretimler gerçekleştiriliyordu. Tüm bu faaliyetlerin teşvik ve tahrik ettiği bir başka alan ise kağıt üretimiydi. Kağıt üretiminin artışı, Harun-ül Reşid'in ünlü veziri Cafer el-Bermeki'nin Hicri 178 miladi 794'ten itibaren kurduğu atölyelerle hızlandırılmıştır. Günümüz Batı medeniyetinin yolunu açan, omurgasını oluşturan gelişmeler, Süper Haçlıların yerle bir ettiği bu Bağdat'ta mevcut buldu. Cebirden astronomiye, tıptan matematiğe kadar hemen tüm bilim dallarının kuruculuk ve hazırlayıcılık onuru bu Bağdat okuluyla onun ölümsüz kültür öncülerindir. Cehennemi teknolojisiyle Bağdat'ı harabeye çevirip yağmalayan ABD güdümlü Haçlı Batı, bugünkü konumunu andığımız bilim ve düşün ürünleri üzerine kurduğu sanat ve bilim faaliyetiyle kazandı. Kendisine o konumu hazırlayan kültür ve bilim üreticilerini yetiştiren medeniyete karşı barbarlığı ise Irak istilası münasebetiyle görülmüştür. Neresinden bakarsanız bakın, işgalci batılıların şok ve dehşet operasyonu ile orta çağa geri döndük. Hukukun egemenliğini simgeleyen Birleşmiş Milletler devre dışı bırakıldı. Hayret vericidir ki 14 Mayıs 1954 La Haye'de imzaya açılan ve Türkiye tarafından da imzalanan kültürel varlıkların silahlı çatışmalarda korunmasına dair sözleşme, Amerika ve İngiltere tarafından imzalanmamıştır. Neden? Nedeni Irak'ın işgaliyle belli oldu. Ne demişler? Minareyi çalacak olan kılıfını hazırlar. Sonuç şu, Irak'ın ABD ve Avrupa açlılarınca işgaliyle İslam dünyası için yeni bir Moğol tufanı gerçekleşti. Haçlılığın tarihsel bilinçaltı, Kur'an ve Muhammed düşmanlığı. Kilise tarafından beslenen Haçlı iftiraların bir numaralı hedefi daima Hazreti Muhammed olmuştur. Bunu Kur'an'a iftira izlemektedir. İftira ve hakaretler Batı'nın sokaktaki adamı tarafından değil, hemen daima üst düzey kültürlüleri, hatta süper entelektüelleri tarafından sergilenmiştir. Bu da gösterir ki işin esasında kasıt ve siyaset vardır. Hata ve cehalet değil. Hazreti Muhammed, tarih sahnesine çıktığı ilk günden itibaren kilise babalarının sürekli bir numaralı hücum hedefi oldu. Kilisenin bir tür din doğması gibi benimseyip yürüttüğü bu iftira ve hakaret kampanyasına Batı'nın büyük sanat, edebiyat, felsefe, teoloji ölçülerinin de katıldığını görüyoruz. Dante'den Salman Rushdie'ye kadar uzanan bir çizgiyle. İtalyan şair düşünür Dante, ölüm 1321, bunların başında gelir. Dante ünlü eseri İlahi Komedya'da Hazreti Muhammed'i cehennemin en alt tabakalarında ceza gören bir zındık olarak anmaktadır. Oysa ki Dante'nin yaşadığı yüzyılın Anadolu'sunda İbn Arabi, ölüm 638-1240, Hacı Bektaş Veli, ölüm 1270, Mevlana Rumi, ölüm 672-1273, Yunus Emre, ölüm 1324'lüsünün vücut verdiği ve insanlığın şu ana kadar henüz bir benzerini yaratamadığı Kur'ansal hümanizm, tüm insanlara sevgiyi, hayatın ve mutluluğun temeli biliyor, tüm insanlığı bir barış ve rahmet kucağı gibi sarıyordu. Dante, ölüm 1321 ile aynı yılda ölen Yunus Emre, 72 milleti bir bilmeyenlerin Allah'ın kulu olamayacaklarını ölümsüz dizeleriyle insanlığın vicdan kulağına üflüyordu. Bir kez gönül yıktın ise o kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. İnsan kalbi kıranların dinden, ibadetten bekleyecekleri bir şey olmadığını söyleyen ölümsüz Yunus'un, yanında koca bir ümmetin muazzez peygamberini zındık ilan eden kinci ve bağnaz Dante'nin hümanizm sözünü ağzına alması ne derece haklı olabilir? Dante'den 51 yıl önce vefat etmiş olan Mevlana Rumi, müritlerine karşılaştıkları gayrimüslimlerin gönlünü kıracak bir hareket yapmaları halinde bütün ruhsal yükselişlerinin durdurulacağını söylüyor, gayrimüslimlerin de kardeş bilinmesine öğütlüyordu. Kısacası, Dante'nin yüzyılındaki Hristiyan dünya ile Müslüman dünya arasındaki bu farklı iki yaklaşım hemen her devirde varlığını korumuştur. Bu bir anlamda Kur'an'ın ehli kitap ile Müslümanlar arasında karşılaştırma yapan şu mucize sözlerinin bir belirişidir. Siz ey müminler, öyle kişilersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlarsa sizinle karşılaştıklarında inandık derler, baş başa kaldıklarında ise size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Size bir iyilik dokunsa bu onları rahatsız eder, size bir kötülük dokunsa bununla sevinir ferahlarlar. Ali İmran 119-120. Ünlü oryantalist Anne-Marie Schimmel, ölüm 2003, Ortaçağ Hristiyanlığının Hazreti Muhammed'i bir tür put gibi algılayıp tanıtmasının arkasında bir filolojik bilgisizliğin yattığını söylemekte, bu tezini ispatlamak için de bazı mitolojik kanıtlar göstermektedir. Schimmel, İslam 1-3. Schimmel'in bu yaklaşımı tutarlı ve inandırıcı değildir. Bir Alman olan Schimmel, dindaşı ve din büyüğü olan Luther ve Dante'yi de mi hiç okumamıştır? Hazreti Muhammed'e cesetlenmiş şeytan veya cehennemin dibine batmış zındık diye hitap etme küstahlığını gösteren bu ünlü nasipsizler de filolojik cehalet içindedirler. İşin gerçeği Schimmel'in tevilleriyle söylenen değil şudur. Kilisenin Muhammed ve Kur'an düşmanlığı Batı'nın genlerine öylesine işlemiştir ki kilise hegemonyasını tarih önünde yerle bir eden fikir öncüleri bile Hazreti Muhammed'e ve Kur'an'a hakaretten vazgeçememişlerdir. İbret verici iki örnek olarak reformun babası Luther, ölüm 1546 ile aydınlanmanın öncülerinden sayılan Voltaire, ölüm 1778 gösterilebilir. Kur'an, Muhammed ve Türk düşmanlığının aşılmamış temsilcisi Luther. Luther, ölüm 1546, Hristiyanlığı adeta yırtmış, bilerek veya bilmeyerek İslam'ın kabullerine yaklaştırmış bir devrimcidir. Ama ne yazık ki hegemonyasını yıktığı papalığın İslam'a ve onun peygamberine bakışını aynen korunmuş, hatta daha da olumsuzlaştırmıştır. Luther, İslam peygamberine enkarne olmuş şeytan veya şeytana tapan adam diyebilecek kadar bahtsız ve ahlaksızdır. Bu edepsiz ve irfansız adam, esasında kendi dini dışındaki tüm dinlere sınır koymadan saldırmıştır ama İslam'a ve Müslümanlara saldırısı akıl almayacak kadar insanlık dışıdır. 1542'de Kur'an'ın bazı ayetlerini tercüme eden Luther, hakaretlerini Kur'an'a da yöneltmiş ve Kur'an'la ilgili olarak örneğin şu başlığı atabilmiştir. Muhammed'in vahşi Kur'an'ı. Şu hüsran dolu ifadeler Luther'indir. Muhammed'in Kur'an'ını artık okumayacağım. Çünkü o kitap baştan sona kaba, uydurma, kasıtlı, utanç verici yalanlardan oluşmakta. Cinayete, zinaya, iffetsizliğe açıkça izin vermekte, evlilik kurumunu yıkmakta ve daha bir yığın utanç verici iğrençlik ve aldatma içermektedir. C. Umhau Wolf, Luther and Muhammedanism, The Muslim World, Cilt 31, New York, 1941. Din adamından çok kin adamına benzeyen Luther, kendine özgü kin çukurundan şunu da seslendirmiştir. Muhammed, Kur'an ve Türkler şerrin zinasının ürünleridir. Wolf, aynı yer. Tevhidin formül cümlesi kelime-i tevhid, Allah'tan başka Tanrı yoktur, için söylediği de şu. Bu sözde şerrin bir aracıdır, şer de bir tanrıdır ki, Müslümanlar bu formül cümleleriyle onu yüceltiyorlar. Kuşkusuz olan işte budur. Wolf, aynı yer. Luther, Müslümanların tevhid inancının Musevilikteki Tanrı inancının aynısı olduğunu iddia ediyor ve bu Tanrı inancının pagan inancından sadece biraz farklı olduğunu söyleyebiliyor. Ona göre böyle bir inanca her insan tabiattan giderek veya azıcık kafa yorarak ulaşabilir. Vahye falan ihtiyaç yoktur. Luther, Katolik polemikçileri susturmak için onlardan daha baskın çıktı ve şiddetli bir Türk aleyhtarlığı yayınına girişti. Hristiyanlığın asıl düşmanı olan papalığın kötülükleri yüzünden Tanrı'nın barbar Türkleri müminlerin başına bir ceza olarak gönderdiği teorisini iyice yaydı. Katoliklikle Protestanlık arasındaki din savaşında her iki tarafta birbiriyle yarış edercesine kocaman bir Türk düşmanlığı edebiyatı yarattılar. Avrupa, komünizm korkusunun bu düşmanlığı biraz unutturduğu zamanımıza kadar Türkler hakkındaki kafa yapısını işte bu din adamlarının kılıç şakırtılarını andıran ruhani tartışmalarından edinmiştir. Bu tartışmalardan doğan ön yargıların batılı kafasında bıraktığı tortu, aradan yüzyıllar geçtiği halde hala dağılmış değildir. Bunların bizim hayatımızda oynadığı rol sandığımızdan fazladır. Niyazi Berkes, Patrikhane ve Ekümenliklik 15 ve 16. Luther'in bu yaklaşımı, Paulus Hristiyanlığı mabedinin Kur'an'a bakışının vahşi bir tekrarıdır. Gerçekten de kilise, Kur'an'ı tanrısal vahyin bir devamı olarak algılamaya asla yanaşmadı. Kur'an'ı Hz. Muhammed'in yazdığı, onların ifadesiyle uydurduğu bir zındıklık ürünü olarak gördü. Tanrısal vahyi kilise doğmalarıyla sınırlayan, artık vahiy burada bitmiştir şeklindeki bu anlayış, modern zamanlarda Hz. İsa'nın kurban edilmiş biricik kurtarıcı niteliğiyle en büyük gösterilmesi saklı kalmak şartıyla tartışılmakta, hatta bu konuda bazı düzeltmeler yapılmaktadır. Ne var ki sonuçta tüm Hristiyan düşünürler aynı noktada birleşmektedir. Hristiyanlık dışındakilerin kurtuluş garantisi yok. Tipik bir örnek olarak bu satırların yazarının da sevip saydığı çağdaş ilahiyatçı düşünür Paul Tillich'i anmak isterim. Tillich, ölüm 1965, tüm dinlere saygılı olmaya çalışarak İncil'in son vahiy olduğunu iddia etmenin diğer dinleri dışlamak anlamına gelmeyeceğini söylemekte ama Paulus Hristiyanlığının bağnaz tekelciliğini kıramamaktadır. Nezaketi, insana saygısı ve engin bakışıyla Selefi Luther'e hiç mi hiç benzemeyen Tillich'in eserinden birkaç satır aktaralım. Hristiyanlık, İsa'nın kurtarıcı kişiliğinde kristalleşen nihai vahiy oturduğunu iddia eder. Bu iddia bir Hristiyan mabedi oluşturmuştur. Bu iddianın olmadığı yerde bir Hristiyan kilisesinden söz edilemez. Nihai vahiy söylemindeki nihai, final sözü, en son, sonuncu, last anlamından daha fazla bir şeydir. Hristiyanlık sık sık şunu ifade etmiştir, daha doğrusu etmelidir. Hristiyanlık tarihinde sürekli vahiy gelmiştir. Buradan bakıldığında nihai vahiy, en son, sonuncu vahiy demek değildir. Ancak sonuncu sözü ile son gerçek vahiy, the last genuine revelation kastediliyorsa da, o zaman nihai vahiy, en son vahiy anlamına gelecektir. Ne var ki nihai vahiy tüm bunlardan daha fazla bir şey ifade eder. O belirleyici, tamamlayıcı, aşılmaz vahiy olarak diğer tüm vahiylerin ölçütüdür. Tillich, Systematic Theology, 1-132-133. Hristiyan teoloji, vahyin İsa'nın kişiliğinde sona erdiğini, İsa'nın kurtarıcılık özelliğini yalnız bu özelliği öne çıkararak iddia edebilir. Sonlu bir varlığın en son olmak gibi bir iddiayı öz hakkı olarak öne sürmesi şeytanidir. Bizzat İsa, bu tür bir ihtimali şeytani bir girişim olarak reddetmiştir. İncil'deki sözleriyle altını çizerek bildirmektedir ki, o kendi başına hiçbir şey değildir. Her şeyi Tanrı'dan almıştır. Tillich, aynı eser 1-134. Tillich, Hz. İsa'yı ilahlaştırmak istemeyen bir anlayışa sahip olmakla birlikte, onu son kurtarıcı olarak gösterme tutkusundan asla kurtulamıyor. Hem tevhidi kurtarayım, hem de Paulus Kristolojisini İsa anlayışını rahatsız etmeyeyim kaygısıyla kıvranıyor. Anlaşılan o ki, Paul Tillich de İsa tevhidini yozlaştıran Paulus'un özgün İseviliğe yamattığı geleneksel kabullerin altında ezilmekten kurtulamamaktadır. Bize göre, İsa'nın yukarıda verilen sözünden ve Paul Tillich'in yaklaşımından çıkan sonuç şu olmalıydı. Hz. İsa, kendisini gönderen Tanrı'nın merkez olduğu bir din ve teoloji istedi. O, kendisini merkeze koyan bir din ve teoloji asla istemedi. Hiçbir peygamber böyle bir şey istemedi. Biz tekrar Luther'e dönelim. Luther, Müslümanlarla Musevilerin ibadetlerinin de bir tür putperestlik icraatı olduğu kanısındadır. Wolf, aynı yer. Türklere karşı savaş hakkında adlı makalesinde şöyle konuşuyor Kur'an için. Vaktim olduğunda Kur'an'ı Almanca'ya çevirebileceğim ki, onun ne kadar menfur bir kitap olduğunu herkes görsün. Ludwig Hagemann, Martin Luther und der Islam. Martin Luther ve İslam anlayışı adıyla Türkçe'ye çeviri, İzmir 2000 sayfa 22. Luther'in İslam'a saldırısında Türklere özel bir yer ayrıldığını da belirtmeliyiz. Gerçi Türklerin de tek tanrısı vardır ama bu tanrı şerrin ta kendisidir. Wolf, aynı yer. Diyecek kadar kin krizleri geçiren Luther, Türklerle ilgili düşüncelerini, daha doğrusu kin ve küfürlerini 1529 yılında yayınladığı Türklere Karşı Savaş Hakkında, Türklere Karşı Ordu Vaazı ve 1541 yılında yazdığı Türklere Karşı Duaya Çağrı adlı makalelerinde dile getirmektedir. Luther'e göre Türkler şeytana beden görevi yapan dinsizlerdir. Türklere Karşı Savaş Hakkında adlı yapıtında şöyle diyor. Türk, Tanrı'nın bize karşı kullandığı falakadır, şeytanın hizmetçisidir. Hagemann 7. Peki, şeytanın canını kim temsil ediyor diye sorarsanız, Luther buna Papa diye cevap verir ve devam eder. Papa bir yalancı, Türklerse katildir. Wolf, aynı eser, aynı yer. Luther, Türklerin kolayca yakınlık kurup beraber olacakları toplumun Yahudi toplumu olduğunu da söylemiştir. Yahudiler, diyor, Türklerle kaynaşmaya, Hristiyanlarla kaynaşmaktan çok daha hazır ve yatkındır. Tanrı inançları ve ibadet şekilleri de birbirinin hemen hemen aynıdır. Wolf, aynı yer. Luther'e göre Türkler, Allah'ın günahkar Hristiyanları cezalandırmak için seçtiği bir cezalandırma aracıdır. Bunun içindir ki Türk belasından kurtulmanın yolu kılıca sarılmak değil, tövbe ve duaya sarılmaktır. Nitekim eserlerinden birine Türklere Karşı Duaya Çağrı adını koymuştur. Türkleri Hristiyanlığa sokmanın yolu da kılıç kullanmak değil, Hz. İsa'nın yolu olan vaaz ve irşat yoludur. Papa'yı uyararak, Türkleri Hristiyanlaştırmak için onlara savaş açmayı bırakıp onların içlerine İncil'i okutacak misyonerler sokmasını öneriyor. Şunu da ısrarla belirtiyor Luther. Türklere karşı savaş açmak, onlar vasıtasıyla bizi cezalandıran Tanrı'ya karşı direnmekten başka bir anlam taşımaz. Wolf, 161-177. Luther'in bir numaralı düşmanı Papa, ikinci düşmanı Hz. Muhammed, üçüncü düşmanı da Türklerdir. Türklere düşmanlığı açıktır ki bu ırkın İslam'ı temsildeki gücü ve yeteneği yüzündendir. Luther, İslam'la Türk'ü adeta eş anlamlı kullanmaktadır. Ona göre İslam sadece Türklerin dini olabilir. Simon, Luther's Attitude Towards Islam. Irktaşı ve dindaşı Hagemann'ın yazdıklarını biraz daha izleyelim. Martin Luther'in gözünde İslam, Deccal'ı haber veren kıyamet gücü olduğundan Muhammed ve Kur'an'a karşı polemiği de buna uygun olarak sert ve ağırdı. Papa nasıl Deccal'ın kendisi ise, Türk de gerçek şeytandır. Muhammed'le ilgili olarak da şöyle konuşuyor. Şeytan yalancı ve katil biridir. Yalanları ile ruhları, cinayetleri ile de bedenleri öldürüyor. Muhammed yalancı bir ruha sahip olduğundan ve şeytan da Kur'an'ı ile ruhları öldürdüğünden, Muhammed'in yola koyulup kılıcını da alarak bedenleri öldürmek için saldırması gerekiyordu. Böylece Türk inancı vaazlarla, kerametlerle değil, kılıç ve katliamla ilerledi. Hageman 17-16. Karabahtlı reformatör, İslam'ın Hazreti İsa'ya saygılı davranmasını ve ona inanmayı temel iman şartları içinde göstermesini bir sıkıntı konusu olarak görüyor ve onu aşmak için tevhid dinine adeta hakaret ifade eden şu tutarsızlığı sergiliyor. Kur'an, İsa'yı ve Meryem'i hiç günah işlememiş olmakla övüyor. Fakat İsa için İsmail ve Yunus gibi bir peygamber olmanın ötesinde bir paye vermiyor. İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve gerçek Tanrı olduğunu inkar ediyor. Wolf, aynı yer, Hageman 20. Luther'e göre şeytanın ruhunu Papa, bedenini ise Türkler temsil etmektedir. Papa ile Türklerin birleşmesinden ancak Deccal doğar. Luther duasında şöyle yakarıyor: Rabbim bizi koru, Papa ve Türkleri mahvet. Kiliseye, hatta dine tümden savaş açmış bazı batılı beyinler de Hz. Muhammed'e ve Kur'an'a hakarette kilisenin yolunu izlemişlerdir. Bunların en yaman örneği Fransız düşünürü Voltaire'dir. Bu ünlü filozof ne ilginçtir ki Hz. Muhammed'e hakaret ve iftira konusunda kendisinden yaklaşık 2,5 asır önce yaşamış Luther'in adeta öğrencisidir. Voltaire, Hristiyanlığa duyduğu kinle Luther'i sahtekarlık arasına koyuyor ama batılı bir zihin olmanın Muhammed düşmanı genetiğinden de kurtulamayarak Muhammed adlı eserinde İslam peygamberini de sahtekar ilan ediyor. O da tıpkı Luther gibi Hz. Muhammed'in hedefine varmak için her türlü oyun ve şiddete başvuran bir muhteris olduğunu söylüyor. Tarihin bu büyük isimli ama küçük vicdanlı adamları yaptıklarının hesabını Allah huzurunda elbette vereceklerdir. Biz burada şunu kayda geçirmeliyiz. Asırlar boyu birer kin, nefret ve düşmanlık tohumu gibi ekilen bu hakaret ve iftiralar, Müslüman vicdanlarda doğal olarak karşı kin ve öfkeler döllemiş, Muhammedi coğrafyaları, kökleri ve sebepleri çok derin bir intikam duygusuyla doldurmuştur. Salman Rushdie edepsizliğine yönelik Müslüman tepkiyi son derece şaşırtıcı ve çağ dışı bulan Batı'nın şurada sadece küçük birer örneğini gösterdiğimiz bitmez tükenmez hakaret ve iftiralar hakkında söyleyecek neyi vardır acaba? Bu hakaret ve iftiraların 11 Eylül sonrasında bazı cami imamlarıyla resim çektirmek veya ekranlarda birlikte görünmekle silinebileceğini sanmak, insan gerçeğini tanımamak olmaz mı? 25. ayrımın sonu, sayfa 407.